Ayrım 7.
Sustu. Bertie de bir süre konuşmadı. Lansiye kendini topladı. Siyasal tartışma yapmaya gelmedim. Bizim işten de tek kelime yok. Belki böylesi daha iyiydi. Ne diyebilirdi ki? Roy'la çalışmam zorunlu. Ayağa kalktı. Bertie onu durdurdu. Konuşmamız bitmedi. Rochelle müessesesine dönelim. Duruma ne gibi bir çare düşünüyorsunuz? Bilmem. Jelinot'u satmayı düşünüyordum. Yetmiyor. Sonra ahlak yönünden Marcel'in malını satıp savmam doğru değil. Açık konuşmak gerekirse çare de yok. Lansiye yanlış duyduğunu sandı. Bir çare var demişti Bertie. Ben size yardım etmeye hazırım. Hiçbir yük altına da girmeyeceksiniz. Dostluğumuz adına yapıyorum bunu. Lansiye iki eliyle Bertie'nin dar, buz gibi eline yapıştı, uzun süre bırakmadı. O an Rochelle müessesesini bile düşündüğü yoktu. Bertie'nin hareketi onu duygulandırmış, coşturmuştu. Bir de Fransa'nın hapı yuttuğunu, ne sadık kadın ne yakın dost kaldığını söylüyorlardı. Leo Alpert kimseye belli etmeden Marcel'ine kocasının sağlık durumunu sordu. Tam Marcel'in cevap vermeye hazırlanıyordu. Lansiye gülerek salona girdi. Neşe içindeydi. Sonunda gelebildin. Hiç dönmeyeceğini sanıyordum. Çok iyi görünüyorsun. İşte ana vatan havası dedikleri bu olmalı. Yine de bana sorarsan bütün Fransızlar bir araya gelse sen hepsinden daha Fransızsın ya. Yolculuktan hoşnut musun? Çok güzel bir ülke olmalı Rusya. Burada bir Rus mühendisiyle dost oldum. Çok kibar bir insan. Minyatür koleksiyonumu gösterdim. En değerlisini seçti hemen. Düşün, hatırlaman gerekir. Mavi kukulatalı kadını. Bağnaz ama aynı zamanda tatlı, ince bir adam. Rusya bir mucizeler ülkesi. Neden anlatmıyorsun? Neler gördün bakalım oralarda? Hepsini birden anlatmam olanaksız. Kardeşimi gördüm. Az önce söylediğin adam gibi o da Bağnaz'ın biri. Sevimli, çalışkan. Çok güzel bir karısı, bir de kızı var. Yine de çok bağnaz. Bizi anlamıyor, anlamak da istemiyor. Morris, sen de burada olup bitenlerden bana söz etmiyorsun. Louis hava az temeni çıktı. Mutlu bizim oğlan. Benim hiç hoşuma gitmiyor, özellikle şu sıra. Başkaca bir değişiklik yok. Alpert'in şaşkınlığı karşısında bir kahkaha attı. Kızma Leo, en önemlisini unuttum. Neredeyse bir doğu masalı gibi. Bertie yardımımıza koştu. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Dostluk adına. Hayret. Kendisini pek tanımam ama herkes çok katı bir insan olduğunu söyler. Her şeyden önce sarsılmaz, adımı yere seren bir mantığı var. Önce bana Rochelle müessesesini Iskarta'ya çıkarmaktan başka yol olmadığını söyledi. Ben, Morris Lansiye, günümü doldurmuşum. Üstelik bütün Fransa bana benziyormuş. Defterimiz dürülmüş. Çünkü Amerikalılarla Ruslar çalışıyor, Almanlar da silahlanıyormuş. Bizler kahvelerde oturmuş, içkimizi yudumlayıp hükümetlere saldırıyormuşuz. Bertie'nin ne olduğunu sana anlatayım. Yamyam görünüşlü ama mayası bozuk değil. Zıtlıklardan hoşlanıyor. Gerçekten de bir zıtlık var ortada. Doğrusu ikimiz de yaşlandık. Bütün Avrupa'yı gezdim ve anladım bu gerçeği. Yaşadığım hayatı biliyorsun. Bir süre saçmalık yaptım. Kağıtlar dolusu yazdım ve yığınla şey düşledim. Tıpkı babam gibi. Sen de benden farklı sayılmazsın. Şiir yazdın, koleksiyon yaptın, ziyafetler verdin. Oysa oralarda insanlar düş görmüyor. Hepsi birer matematikçi. Açık konuşalım. Bizim istediğimiz ne? Biraz para ve büyük bir rahatlık. Korkarım Bertie haklı. Hem paramızı hem rahatımızı elimizden alacaklar. Komisler mi alacak? Bilmem. Belki Almanlar alır. Oyun çok büyüdü. Seninle biz düşük değerli birer fiş haline aldık. Ruslar öyle beynimi yıkamış ki Leontin bile benden korktu. Üstelik beni iyi haberlerle karşıladı. Bidart'taki evimiz aşağı yukarı tamamlanmış. Sonbahara yerleşebiliriz. Ben ne cevap verdim biliyor musun? Sonbahara kadar yaşarsak ne mutlu. Aptallık benimkisi. Üstelik bir süredir karım çok sinirli. Dinle Morris, mutlaka bir darda gelmelisiniz. Çok basit, denizin kıyısında, bask tipi küçük bir ev. Uzun uzun bir dardın sözünü etti. Ardından Lansiye, Cookton'un yeni oyununu anlattı. Gülüşerek vermut soda içtiler. Bertie'nin söylediklerini unutup gitmişlerdi. Gece Lancey'e Marcel ile konuştu. Sana dün söylemek istiyordum. Yalnız bir şartla, kimseye çıtlatmak yok. Kendi deyimiyle dostluk adına Bertie verdi parayı. Sözleri beni çok kızdırdı ama aslında soylu bir insan. Kendi düşündüğünden de daha fazla Fransız. Yalnız yalvarırım ağzından kaçırma. Aramızda kalacağına söz verdim. Mado'ya bile söyleme. Marcel'in kocasının anlattıklarına kayıtsız kaldı. Roy'la ilişkilerini kopardığını açıkladığından beri kendi düşüncelerine gömülmüş, Rochelle müessesesinin işleriyle ilgilenmez olmuştu. Durup dururken senin işlerini Mado'ya mı anlatacağımı sanıyorsun? Üstelik şu sıralar onunla konuşmak çok güç. Lancey heyecanlandı. Nesi var? Hasta mı? Hayır, hasta değil. Nesi var bilmiyorum. Öyle işte. Sordun mu? Konuşmadığımı söyledim ya. Sorduğumda bir şeyim yok diyor. Nedenini anlayamadan Marcel'in gençlik günlerini ihtiyar kahya kadının uzun elbisesi sırtında bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında Morris'e koştuğu yaz gecesini hatırladı. Lancey'e soyunmuş, duvar saatini kurmuştu. Bir yandan esniyor, bir yandan da karısını yatıştırmaya çalışıyordu. Sinirlenecek ne var Marcel'in? Mado'ya ne olabilir? Tanrı'ya şükür benim çektiğim gibisinden dertlerle karşılaşmadı. Daha küçücük bir kız. Ya aşık olmuştur, ya biriyle tartışmış, ya da yaptığı resmi beğenmeyip ressam olamayacağına karar vermiştir. Hafif bir fırtına, o kadar. Bugün canı sıkılır, yarın neşesi yerine gelir. Onun yaşında insan hep bulutların yığıldığını kurar. Oysa fırtına bir türlü patlamaz. Fırtınalar daha sonra insanoğlunun rahatlık özlemi çektiği sıralar ortaya çıkar. Marcel'in, ikimiz de sakin bir hayat yaşadık. Artık sonbahardayız. Dua edelim de fırtına çıkmasın. Roger Sembat atölyesini düzenliyordu. Bu işi beceriksizce yapıyordu üstelik. Bir tas kırdı, sedire boyalar bulaştı. Bir çorabı terebentine batırıp hırsla kumaşı sildi. Ortalığı süpürüp tozları yine aynı sedirin altına itti. Yüksek, üstü kıvır zıvır dolu bir masa ve bir aralıksız sandalye dışında atölyenin tek eşyası bu sedirdi. Toz, kalın bir zırh gibi resimleri, rafları, çivilere asılı eski giysileri kaplamıştı. Nedenini kestiremeden Sembat, sedirin üstündeki toz tabakasını usulacık üfledi. Sonra kahkahalarla güldü. Tıpkı eski melodramlar gibi aptalcaydı yaptığı. Prensesi bekleyen ressam. O güne kadar oturduğu yerin farkına varmamış gibi şaşkınlıkla atölyesini gözden geçirdi. Duvarlardaki ufacık bir lekeyi bile tanıyordu. Bu lekeler modelini arkalıksız iskemleye oturtup duvara cam vermesine ya da çıplak bir yer olarak kalmakta ayak diremesine göre onu kızdırıyor ya da hoşuna gidiyordu. Şimdi atölyeyi gezdikten sonra rahatsız, yalnız, boş hayatını düşündü. Ötekiler gibi bir aile kurmamıştı. Kendini vereceği kimse yoktu. Onunla ilgilenen de çıkmıyordu. Nasıl olmuştu böyle? Sembat soğuk biri değildi. Yumuşacık, kolay bağlanan, köşesine çekilmiş, keşişlikle ilgisiz biri olduğunu ortaya koyardı. İri yarı, geniş omuzlu, göbeklenme eğiliminde. Hareketleri genişti. Görünür görünmez, varlığıyla evreni kaplıyormuşçasına bulunduğu yeri daraltıverirdi. Sembat ağır ağır, seçerek yemek yer, kahkahalarla gülerdi. Yalnız kalışı bir ihtirasın bütün geri kalanlara baskın çıkışındandı. Sanatını hararetle, kendini unuturcasına sevmiş, zenginlikle üne boş vermişti. İkinci bir hayatı yaşıyordu büyük bir hırsla, yaratıcı bir hayat. Uzun yıllar önce iyice tutulduğunu sanmıştı. Genç kız da onu kendine uygun bulmuş, dostlar kendilerini düğüne davet ettirmeye başlamışlardı bile. Ama düğün olmadı. Çünkü Sembat o çağda başka bir kadının portresini yapıyordu. Kızıl saçlarını, dolgun tenini unutamıyor, buluşmalara gidemiyordu. Sonunda genç kız kendine bir başkasını buldu. Büyük acılar içinde bütün bir gece bu işin nasıl olduğunu kendi kendine sordu durdu. Ertesi sabahta yürekten nefret etmeye başladığı kızıl saçlının yeni bir portresini yapmaya koyuldu. Paris sanat çevrelerinde kişiliği olan ciddi bir usta diye tanınıyordu. ama halk yığınlarına adını duyuramamıştı. Başarı peşinde koşmuyor, eleştirmenleri kendinden uzaklaştırıyor, sergi meraklılarının belleğine yerleşemeyecek kadar yavaş çalışıyordu. Düşüncelerini Mado'ya açarken şöyle demişti. Sanatçının dünyayı gördüğü gibi yansıttığını, duyduklarını sonuna kadar sürdürmesi gerektiğini sanmayın. Hayır Mado, sanatçı her şeyden önce bir filozoftur. Yüzünüzü asmayın canım, siz de filozof olmak zorundasınız. Düşüncelerimiz renkte somutlaşır. Dünyaya bakarken onu inceler, bilinçlenir ve var olanın görüntüsünü değil, tersine yepyeni bir şey ortaya koyarız. Belki eski Yunan heykeltıraşları çağdaşlarının heykellerini yapıyor, kendi düşünce ve ön yargılarıyla yaşıyorlardı. Yine de yeni bir mermer kabile yarattılar. Belki Eflatun eskimiştir, yaşlanmıştır ama Afrodit heykeli hayır, o yaşlanamaz. Şunu anlamanız gerek, biz dünyayı yansıtmıyor, nüfusumuzu çoğaltıyoruz. Sembat o çağlarda Paris'i allak bullak eden sivil fırtınaların farkında değildi. İlk rast geldiğine şaşkınlıkla kim ateş ediyor ya da neden grev yapılıyor diye sorduğu oluyordu. Bir gün lejan uğradı. Fransa'da bir yeraltı savaşının sürüp gittiğini, bugünden yarına sokağa yayılacağını, Sembat'ın bir tavır takınması gerektiğini söyledi. Dikkatle dinleyen Sembat, lejana son çalışmalarını göstermeye koyuldu. Güzel resimler ama az önce sana halkın geleceğinden söz ettim. Ben de bunu düşünüyorum. Bana kalırsa başka şeyle uğraşan resim, resim değildir. Dokumacılık gibi bir şeydir. Hiç kuşkusuz ikimiz de aynı şeyi yapıyoruz ama başka şekilde. Her şeyden önce ressamım. Millet birbirine girerse kim bilir? Korbel'in parıltısından, boşluğundan çıkıp kendisine doğru atılan Mado'nun sırdaşıydı. Mado bu adamdaki iyi yüreği seziyor, ruhunun bütün acılarını ona açıyordu. Ara sıra da kendi kendine beni mi dinliyor yoksa yaptığı portrede giyeceğim elbisenin yakışıp yakışmayacağını mı diye düşünüyordu. Mado, Sembat'ı resimden ayırabilen tek varlık olduğunu aklına getirebilir miydi? Sembat bile genç kızın hayatındaki yerini kısa süre önce anlamıştı. Mado'yu çok küçükken okula gittiği sıralar tanımış, ilk resim denemeleriyle ilgilenmişti. Duygusu ağır ağır olgunlaşıyordu. Bir keresinde Mado'yu aylar boyunca göremedi. Lansiyeler Jelinot'taydılar. Hayat tatsız, yorucu geldi. Sıkıntısının sebebini anladığında ne yapacağını şaşırdı. Felakete bakın. Mado için biraz yaşlı da sayılsa, iç çekip adının baş harflerini çizecek kadar düşkünleşmemişti. Yeterdi artık. Ama yürek diretti de diretti. Geçmişte kendisi gibi yalnız, rahatça bağlanmaya ve ses çıkarmadan kaybolmaya hazır kadınlarla geçici ilişkileri olmuştu. Artık Mado'nun dışındaki bütün kadınlardan tiksiniyordu. Kaç kere aşkın garipliklerini düşünmüştü. 39 yaşındaydı. Mado ise 24 ya da 25. Giyim kuşamı seviyordu. Hiç kuşkusuz üne de değer verirdi. Zengin bir sanayicinin kızıydı. Şımartılmıştı. Üstelik güzeldi de. Neye tutulmuştu? Neyi düşünüyordu? Mado'ya Britanya'da tanıdığı bir İspanyol kadınını sevdiğini söyledi. Duygularını açmaktan korktuğu için atmıştı bu yalanı. Mado ara sıra İspanyol kadınını sorardı ona. Sembat ne diyeceğini şaşırır, kendi kendine kızarırdı. Mado 5'te geleceğine söz vermişti. Sabahtan beri ne yapacağını şaşıran Sembat sonunda atölyeye çeki düzen verme kararına vardı. Masanın üstündeki kıvır zıvırı toplarken Mado'nun kışın poz vermeye geldiği sıra unuttuğu bir eldiven tekini buldu. Güderinin üzerinde parmaklarını gezdirdi ve kızdı. Al sana bir güldürü. Bu işe bir son vermek gerek. Ya o da? Başkasının yüreğinden geçenleri kolayca anlamak mümkün mü? Yılbaşından bir gün önce benim için bir dosttan da önemlisiniz dememiş miydi? Tabii 14 yaş önemli bir farktı. Ama aralarında bu kadar yaş farkı olan insanların evlendiklerini kaç kere duymuştu. Aptalca bir işti belki başına gelen. Yalnız bu gibi işlerden aptallık pek eksik olmazdı. Mado'nun gelişinden önce Sembat bunları düşünüyordu. Geldiğinde düşüncelerini unuttu, hayran hayran genç kızı seyretti. Varlığını hissediyor ve onunla canlanıyor, yaşıyordu. Mado her zamankinden heyecanlıydı. Toz bulutları kaldırarak kitapların yerlerini değiştiriyor, oturur oturmaz fırlayıveriyordu yerinden. Evdeki olaylardan Bonnard sergisine, Bonnard'tan savaşa atlıyordu. Sembat onu hiç böyle görmemişti. Mado'nun heyecanı Sembat'a geçti. Sinirlendi. Duygularımı açacağım. Mado, başka birinin her şeyle size egemen olmasının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Soluğumuzu kesmek için o kişinin değersiz birkaç eşyasını almak yeter. Mado sözünü kesti. Yeter, bu sözleri duymak istemiyorum. Anlıyor musunuz? İstemiyorum. Sembat sırtını çevirdi. Uzun süre sustular. Sessizliği bozan Mado oldu. Bana kızmayın Roger. Bugün deli gibiyim. Ya da eskisi gibi beni azarlayın. Kötü bir ressam, bir zengin kızı, işsizlikten bunalmış, oturup çiçek demetleri çizen biri olduğumu söyleyin. Hatırlıyor musunuz? O sıralar her şey nasıl da basitti. Yalnız bana kızmamalısınız. Biliyor musunuz? Dün sizi düşündüm. Bonnard'ın resimlerine bakarken kendi kendime ne de güzel dedim. Sembat duruldu. Bonnard'tan söz etmeye başladı. Bakınca insan zamanın varlığını unutuyor. Resmi şiirden ayıran da bu. Gülümsedi. Dış görünüşlerinin bile ayrıldığını fark ettiniz mi Mado? Şairler kuşlara, ressamlar ağaçlara benzer. Mado onu dinlemiyordu. Neyiniz var? Nem mi var? Öyle ya, neyiniz var? Bilmem, daha doğrusu biliyorum da önemi yok. Bileziğini kaybetmek gibi önemsiz bir şey. Bileziğini kaybettiği için insanın ağlaması çok aptalca değil mi? Hadi aptalca olduğunu söylesenize. Yalvarırım azarlayın beni. Bilezik bilezik kaybetmedim. Ses gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Ama hemen kendini topladı. Roger, bana yardım edin. Yoksa aklımı kaçıracağım. Korkunç bir durum. Onu görüyor, bir şey yapamıyorum. Karşılaştığımızda da saçmalayıp duruyorum. Sembat ürperdi. Demek Mado... Genç kıza yaklaştı, acemince bir hareketle az önce eldivene yaptığı gibi elini okşadı. Birkaç kere konuşmaya çalıştı, başaramadı. Sonunda güç bela. Mado, ben de aklımı kaçıracağım diyebildi. Genç kız güvenle gülümsedi. Karar vermeme yol açan da bu ya. Britanya'da başınıza geleni anlatmıştınız. Beni anlayacaksınız, bana yardım edecek tek kişisiniz. Bir dostsunuz, gerçekten sadık bir dost. Size her şeyi anlatacağım. Sizden başka kimseye de söyleyeceğim yok. Böyle işlerin yalnız ormanlarda ola geldiğini, birinin insanı bir bakışta alt üst etmesinin mümkün olmadığını düşünürdüm. İnsanların birbirlerini yakından tanımaları, uzun zaman karşılıklı konuşmuş olmaları gerekli sanırdım. Oysa aslında hiç de böyle olmuyor. İlk akşam hayatımın erkeği olduğunu anladım. Siz de oradaydınız. Neler saçmaladığımı hatırlıyor musunuz? Ona can sıkıcı şeyler söylemek, hakaret etmek, daha da ileri gidip kırmak gerektiğini sanıyordum. Onun gözünde neydim ben? Hoppa bir küçük kız, bir Fransız kızı. Onların gözünde Fransız kızı bir taş bebekten başka bir şey değildir. Oysa sözlerim onu yaralamak şöyle dursun, toplu yine kadar canını acıtmıyor. Bir şeyin farkına varmıyordu. Dün sergide yine gördüm. Az önce size Bonnard'tan söz ediyordum ama... Başka şey düşünüyordum. Yakın gelecekte gideceğini düşünmek çok korkunç. Size yalvarırım. Onu buraya getirin. Kendisini görmem gerek. Buraya nasıl getiririm Mado? Başka şey söylemek istiyordu ama sinirlenerek homurdandı. Benim hiç rolüm yok bu işte. Oysa Mado'nun dinlediği yoktu. Aptalca serzenişlerde bulunmadan sadece konuşmak istiyorum. Dün ona ne dediğimi biliyor musunuz? İnsanın Rusları sevebileceğini ama bir Rus'a tutulmanın olanaksızlığını. Çünkü ülkelerinde her şeyin kocaman olduğunu söyledim. Stepler, ormanlar ve insanlar, her şey. Ne aptalca sözlerdi. Onunla konuşmalıyım. Hiçbir şey duymayabilir ama benden nefret etmesini istemiyorum. Siz buraya getirmezseniz ben oturduğu yere giderim. Sembat bu işten vazgeçirmek gerektiğini düşündü. Mado'ya onurdan söz etmeliydi. Rus işi çok başka şekilde yorumlayabilirdi. Ama Mado'ya bakıp ateşli gözlerini, hiç konuşmadığı halde titreyen dudaklarını görünce tatlılıkla "Peki," dedi. "Onu buraya getireceğim." Bir deli başka bir deliyi iyi edemez. Üstelik bu hastalık geçecek gibi de değildir. Mado'yu eskisinden az mı seviyordu şimdi? Asıl korktuğu başını alıp gitmesiydi artık. Mado yerinden kalkmıştı. Geldiği gibi heyecanlı, çıktı gitti. Pencerenin önünde oturan Sembat, yolun köşesine vardığını, kaybolduğunu, geri döndüğünü, durup ne yapacağına bir türlü karar veremeden yeniden yürüyüp gittiğini gördü. Büyük bir acı içinde uzun süre pencerenin önünde oturdu. Her şey söylenmişti. Artık İspanyolu unutabilirdi. Rus kendisinden daha gençti. En önemlisi de yaşıyordu. Sembat dehşetle resimlerine baktı. Biri dikkatini çekti, yaklaştı. Geçen yıl Mado Jelinot'a gittiğinde yapmıştı bu peyzajı. Ama ne kadar da kötü yapmıştı. Ağaç çok kötü verilmişti. Neden Mado Rus'a ormanın sözünü etmişti? Ağaç yaşlıydı. Kaç yaşında olduğunu Tanrı bilir. Ama olduğu yerde. Ağaçların derinlere inen kökleri vardır. Yine de bu kökler kesilmelerine engel olamaz. Ağacı yeniden yapmalıydı. Tabii böyle değil. Hava kararmıştı. Pencerelerin altında gazete satıcılarının sesleri, aşıkların fısıltıları duyuluyordu. Derken sokak boşaldı ve Sembat büyük bir acı içinde ama sakin düşünüyordu. 40 yaşında birini sevip karşılık göremediği için insan beynine kurşun sıkmaz. Bu hayat insanı iterse bir başkası var. O hayatta aşkını itiraf etmek ve karşılık görmemek de yok. O hayat veri değildir. Bir iç ateşte acılar ve bilgelikle yoğrulmuştur. O hayat sanattır. Sembat ile Sergey kısa sürede dost olmuşlardı. Sergey kendisine çok alçak gelen bir arkalıksız iskemleye bacaklarını açarak oturmuştu. Bir resim hoşuna gittiğinde ses çıkarmadan gülümsüyordu. Sembat Rusya'da doğanın nasıl olduğunu sordu. Sergey stepten, ormanlardan söz etmeye koyuldu. Bizde doğanın resmini yapmak değil, ona şarkılar düzmek gelir insanın içinden. Müzik gibi akıp gider, bir türlü ele avuca sığmaz. Baktığında bir şey yokmuş gibi gelir. Birden güneş, ışınlarıyla bulutları delip çıkar, bir toprak parçasını aydınlatır. Küçük bir kız patikadan geçer ya da fırtına öncesi hava kapkara kesilir. Bu harika bir şeydir. Ya kar fırtınaları, ya sessizliğin kendi müzik değil midir?